Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayır odada tekrar beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bugün sizi çok böyle istekli, arzulu gördüm abi.
Hep öyle coşkulu ve arzulu, heyecanlı olmadan bir iş yapılmaz.
Heyecanınızın bir kaynağı var mı abi? Özellikle aktarmak istediğiniz bir mesaj. Ben bugün bu mesajı vereyim, onun için geldim diyeceğiniz bir şey var mı?
Yok, aksine işte tam da orada zaten problemliyiz. Hangi mesajı vereceğimizi bilmeden geliyoruz. Burada ne çıkarsa diye bahtımıza.
Biraz zuhurat oluyor.
Zuhurat, tam zuhurat.
Hasbihal oluyor.
Oluyor.
Sunuhat oluyor.
Sanki böyle hazırlanmadan gelmek de programın bir karakteristiği oldu gibi.
Evet, biraz öyle oldu. Evet.
Evet.
Yani birazcık bizim tabii halimizin hasbi olmasına da Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim.
Evet.
Çünkü hasbilik ya da o samimiyetin aslında bir hal olarak aktarılması hasbihal.
Ne güzel.
Dolayısıyla okuyucularımızla, affedersiniz, dinleyicilerimizle
evet,
işte hep böyle bir yazmaktan mütevellit dilimiz sürçüyor. Dinleyicilerimizle böyle bir hakikaten kalbi irtibat ya da gönülden gönüle bir ses ve sözün aktarılması noktasında inşallah,
evet, inşallah.
Halimiz kafi gelir diye ümit ediyoruz.
Yani böyle bir elektrik oluyorsa ne mutlu bize. Gerçi buradan hissediyoruz ama...
Elektrik ifadesi çok materyalist oldu abi ya. Elektrik alamadım falan diyorlar ya şimdi.
Yani
nasıl bir elektrik almayı bekliyorlar
yani,
ki?
Yani aramızda böyle bir şua olursa da...
Şua da çok böyle...
Ney oldu? Eski şua, oldu bu sefer.
Şua da çok şey
çok
oldu.
Çok mu geleneksel oldu?
Evet.
Güncellesek mi?
Yani bir feyiz akışı desek.
Feyiz akışı ama o da bir iddia olur ama. Feyiz başka bir hale geçti bu sefer. Evet. Yani feyiz demek bir şey, hiyerarşi.
İstifade de diyelim o zaman, karşılıklı istifade.
Olur, istifade olur.
Evet. İnşallah. Bu arada bizim sizin de öğrenciniz olan Yusuf Goncagül kardeşimizin bir albümü çıktı.
Ya çıktı ama onun şeyi olacaktı.
Lansmanı gelecek hafta olacak.
31'inde ama. Diye.
Evet evet.
31 Cuma'ya geliyor değil mi?
Evet evet. Evet.
Nerede?
Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde.
Ne güzel.
Kendisi aynı zamanda radyomuzun programcısıdır. Yusuf
evet,
Goncagül'ün.
Evet, tabii ki Yusuf.
Onun bir hayaliydi bu. Çok sevindik doğrusu. Albümün ismi de Biri Var. Bütün dijital platformlarda ve bir müddet sonra da seçkin, tırnak içerisinde seçkin kitap evlerinde.
Allah Allah.
Erişilebilecek. Ne kadar dedim? Dedi 20 lira dedim. Çok pahalı dedim ya Yusuf. Ne yapalım abi, kurtarmıyor dedi.
Ya ben senelerdir, Yusuf tabii bizim talebemiz oldu işletmeden. Ayrı bir hukukumuz da oldu. Uzaktan akrabamızdır da. Ben ona hep söylüyordum. Oğlum birini bul, oğlum birini bul diye. Şimdi bir şey kaset çıkarmış, biri var. Güzel, ben de sevindim.
Bulamamış ama. Birinin var olduğunu tespit etmiş. O bile bir seviyedir.
Allah Allah.
Biri var diyor yani.
Evet.
Tabii orada o Cenab-ı Hakk'ı kastediyor. Sana her türlü zor durumda yardım edecek birisi var
öyle
diye.
Öyle olmalı zaten.
Tabii güzel bir mana. Şimdi o tür çalışmaları Mehmet abi, bizim Tuğrul Han'ın da bu arada çıkacak.
Evet.
O da malum sevdiğimiz bir kardeşimiz. O da biraz daha ney ağırlıklı? Yusuf biliyorsunuz gitar ağırlıklıydı. Bu arkadaşlarımızın böyle bu tür çalışmalarının özellikle gençliğe ulaşması noktasında biz doğrusu ümit varız. Yani onların ortaya koyduğu o hem üslubu hem efendim
arayışı
hem de bir edep çizgisinde kalışlarını doğrusu önemsiyoruz. Çünkü hayatın bir takım işte bunlar gerçekleri, yani bir müzik endüstrisi, bir efendim sinema, bir dizi sektörü, işte efendim bir medya. Bak şimdi Doğan Medya satıldı. Doğan Medya dediğimiz 30 senedir 79'da ilk defa milliyet alarak başlamış Aydın Doğan'ın kurduğu bir tür efendim şeydi yani, imparatorluk gibiydi yani. Hep de bizim camiaları hakikaten sıkan, bir şekilde üzen, töhmet altında bırakan yayınlar çoğu zaman bu efendim
mecradan
aktı geldi. Buralarda bir efendim hani hesap yapılsa, denge yapılsa Doğan grubu masum çıkmaz Mehmet abi. Şimdi doğru, o açıdan bakınca evet, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bunlar Türkiye'nin vakası. Şimdi Doğan grubu el değiştirdi ama alacak olanın oradaki kültürü, bir efendim haber veriş tarzını, o dili, yani değiştirmesi kolay olmayacak yani. Kaldı ki buna talip midir alan, onu çok da emin değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de bunlar vakaysa, medya vakaysa, sanat vakaysa, film sektörü, müzik sektörü vakaysa, bizim olumlu örnekleri çoğaltmak gibi bir derdimiz olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Evet. Ya olmalı tabii yani. Ben buradan hani Doğan grubunun el değiştirmesinin de bizim Yusuf ve Tuğrulhan'ın bir etkisi olduğunu çıkarıyorum. Güzel.
Yani inşallah Doğan'dan çıkar belki yakında şeyleri. Çünkü en geniş dağıtım ağına onlar sahipler.
Evet. Ben daha doğrusu hani Doğan grubunun tabii çok şeyler konuşulabilir belki. Fakat Hürriyet'in kendi o manasında, kendi ifade ettiği şey ki amiral gemisidir malum biliyorsunuz. Hala da öyledir yani amiral gemisidir. Orada çıkan şey birçok şeyi arkasından sürükleyici bir özellik taşır. 1940'lardan itibaren de böyledir.
Bir röportajda zaten ifade etmişti Mehmet abi. Doğan grubunun sahibi Aydın Doğan ki şu an diyor 80 yaşımı geçtim artık bu işlerle diyor. Bir şeyim kalmadı. Nuriye Akman'a verdiği röportajda Hürriyet'in devlet gazetesi olduğunu ifade etmiş. Devletin gazetesi yani. Derin devlet dediğimiz ya da artık bir şekilde devlette sonuçta mesajını vereceği, kendine göre bir takım böyle konularda fikir beyan edeceği mecra olarak demek ki Hürriyet'i görüyor.
Ya ben direkt %100 devletin bir resmi söylemini ifade ettiği bir gazete, her gazetede bence vardır o. Yani her gazetede bir derin devlet
görevli vardır diyorsunuz.
Vardır tabii. Yani.
Hatta görevliler vardır.
Devlet belki. Olmaz böyle olmazsa zaten.
Evet.
Belki orada hani daha şeydir, baskındır. O başka bir mesele de. Ben hadisenin yani amiral nasıl el değiştirdi falan filan, amiral gemisi el değiştiriyorsa bu önemli bir şeydir. Biraz da günceli de yansıtır. Günceli de yansıtır. O manada hayırlı olsun. Hayırlı olacağını inanıyorum.
Böyle büyük bir satışın ki evet. 1.2 milyar zannediyorum. Böyle büyük bir satışın muhakkak belli bir hani haberli olması noktasında bir şeyden bahsediyorsunuz herhalde. Bir imada bulunuyorsunuz yani.
Evet. Yani en azından Hürriyet'in kaç paralık bir gazete olduğu da ortaya çıktı.
Kaç paralık bir gazete?
Ne dediniz? Kaç paralıkmış?
1.2 milyar.
Evet.
Ama sadece Hürriyet satılmadı bu arada. Hürriyet, Kanal D, onun yanında birçok kanal. Yani. Sadece sanal dünyada kalacaklarmış. İşte bir takım alışveriş merkez şeyleri var, siteleri var.
Yani şöyle bir satış mı? Hürriyet'i alana Kanal D bedava.
Gibi yani.
İyi, iyi olmuş. Evet. Hayırlı olmuş. Hadi bakalım.
Hayırlı olsun inşallah. Gündem her zaman yoğun Mehmet abi. Afrin'le ilgili biliyorsunuz hala temizlik devam ediyor.
Evet.
Oralarda tekrar yine ordumuza, kahraman gazilerimize yardım diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Kendi gündemimize de ilginç bir şeyler var. Mesela geçenlerde Fatih Camisi'ni bastı hanımlar. Öyle demek bilmiyorum ne kadar doğru.
Uydum mahiyetini tam bilemesek de evet.
Şimdi orada zannediyorum bir hanımefendi artık o hanımlara ayrılan yer uygun değil mi? Kendine göre veya şurada da kılabilirim diye caminin boş olduğu bir zamanda bir yerde namaz kılmak istemiş. Orada da tam imam mı geçiyormuş o sırada işte itiraz etmiş. Git başka yerde kıl demiş. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz şeklinde. Şimdi... bu da tabii hanımefendiler nezdinde bayağı bir galeyana sebep olmuş. Buna istinaden de bir müddet sonra çıkıp hep beraber tam da o kendilerine izin verilmeyen yerde ki normalde erkeklerin yine yerine denk düşüyor. Orada bir namaz kılma eylemi gerçekleştirmişler. Böyle diyebilir miyiz?
Evet. Netice ya namaz bu... kılmak da bir eylemdir ama onlar yine Allah rızası için niyet etmiştir
İnşallah.
Namaz kılarken. Tabii, değil mi? Eylem olsun diye niyet etmişsin.
Ama bir şekilde göründüler yani. Gösterdiler kendilerini. Evet. Dediler ki burada biz kılarız. Kimse de bir şey diyemez bize. Sonradan da işte İstanbul Müftüsü hocamız, Kamil hocamızın da bir takım böyle beyanatları oldu. Bu dedi Ashab-ı Kiram'da vardı zaten dedi yani. Ashab-ı Kiram dönemindeki bir uygulamayı aslında biz ihya ediyoruz anlamında. Şeyi söyledi o yani camilerin şartlarını düzeltmek lazım dedi.
Evet.
Özellikle hanımların. Orada da birkaç ben mahfilde bunu konuşurken dediler ki ya bir tanesi mesela çok ilginçtir. İki tane de hanımefendi vardı orada. Bizim üniversitede böyle bir ortamda. Bu mevzu açıldı. Ya dedi mesela bu dedi kubbenin dedi güzelliğinden ya da karşıdaki mihrabın işte o manzarasından hanımlar dedi mahrum kalıyorlar dedi. Hep böyle arkada kalıyorlar dedi. Camiyi acaba dedi tam ortadan ikiye bölüp de sağ tarafı bu hanımların sol tarafı bedeli şeklinde mi dedi dizayn edilse falan dedi. Şimdi ya baktım iş bayağı bir yerlere doğru gidiyor. Evet. Belki böylesi doğrudur. Siz ne düşünüyorsunuz Mehmet abi?
Ya evet tabii.
Zülfiyare dokunacak sözler etmemek lazım. Uyarıyorum abi baştan.
Ya şimdi uyararak bu işe başladınız, ben daha fazla tahrik oldum şimdi. Onun için beni öyle uyarmayın hemen. Biz bildiğimizi söyleyelim. Eğer çok Zülfiyar'a dokunuyorsa keseriz sonra.
Yalnız şöyle bir şey var tabii. Eğer bir şeyler birilerini takbih edecekseniz, yani zanlı durumuna düşürecekseniz, söz hakkı da doğacağı için ona göre konuşun.
Yok canım,
yani
o kadar da tecrübemiz var.
Tamam, siyasi olarak
isim vermeden şey yapıyoruz burada.
Tamam, buyurun Mehmet abi.
Evet. Şimdi birincisi, bu tip bahanelerle camiye işte gelelim, şehriye girelim, yani namaz kılarken kubbeyi seyredelim, şeyin, mihrabın güzelliğine bakalım diyorsan, bu zaten namaz içinde mekruh şeylerdendir. Namazda kubbeye, mihraba falan bakılmaz. Adam gibi nereye bakacağın da bellidir. Oraya bakar kılarsın. Bir defa bunu söyleyenler başta zaten cehaletini ifade etmiş oluyorlar. İkincisi de meselenin arz talep meselesidir. Ben 4-5 senedir Ramazanlarda, özellikle 4-5 senedir dikkatimi çekiyor daha doğrusu. İlla ki bir yolumu şeye düşürürüm, Sultanahmet'e. Orada teravih kılmaya giderim. Yani bu periyod içinde baktım ki, yani caminin 1/3 veya 1/4 erkek, 1/4, 2/3 kadın teravih kılıyor.
Evet.
Fiili olarak oradaki teravih Sultanahmet Camii'nin yarısından ileri geçmiş kadınlar zaten. Hani orada kadın kısmı zaten şeydir, ya yukarıdadır ya aşağıda küçük paravanlardır ya. Evet. Zaten fiili olarak onu gördüm ben. Şöyle düşündüm ya, dedim belli bir zaman sonra herhalde erkekler kadınların kıldığı yerlerde kılarlar. Kadınlar da caminin tamamını doldurur zaten diye düşünmüştüm. Yani böyle bir fiili bir durum var.
Bir gelecek projeksiyonu yapıyorsunuz
yani
şu anda.
Yani ben bilmiyorum tabii o zamana kadar.
Abi siz, ben de zannettim ki hanımlarla ilgili böyle alacaksınız elinize böyle. Vuracaksınız abalıya diye düşündüm ama tam tersi, siz erkekleri öbür tarafa gönderdiniz şimdi yani.
Evet, dur şimdi oraya geleceğiz yani daha. Bu biraz daha hadisenin mukaddime kısmıydı yani.
Öyle mi? Evet. Peki hadi bakalım, buyurun. Yani
ya şimdi hakikaten kadınlar camiyi dolduruyorlarsa bu manada, tamam mı? Bir hak iddia etmeleri de normaldir. Yani sıkış tıkış bir yere girecek, edecek ama öteki taraf caminin şeyi boş olacak, üç saf dışında. Böyle bir kadınların bir dine ilgisi de böyle. Bunu itiraf edelim yani şimdi.
Evet.
Dine, dindarlığa, duaya, zikire,
hatta İslami sosyal projelere şeylere,
hepsine
abi
ilgisi tabii daha fazla şimdi.
Kızların iktidarı diye bir kapak yapmıştık Genç evet, Dergisi'nde. Evet. Biz ne kadar böyle bir, ya şurada şöyle bir yardım toplanacak, şurada şöyle efendim bir faaliyet var, burada şöyle bir konferans var, burada böyle bir şölen var. Ne kadar duyuru yaptıysak neredeyse 1/4 alıcının hanımefendiler oldu, evet, genç kızlar oldu. Evet. Diğer 1/4 de biraz bizim iteklediğimiz erkek arkadaşlar yani.
Evet. Şimdi burada şeyi doğru koymak lazım belki. Ya bu tip faaliyetler, hanımlar, erkekler vesaire, kadın hakları, erkek hakları, hani İslami şeyde dem vurunca bu nereye oturur? Yani burada biraz kafa karışıklığı var yani. Bu kafa karışıklığını netleştirmek lazım. Kimsenin eğer bir şey söyleniyorsa ki bu peygamberimizin sünnetiyle alakalıysa, hiçbir şekilde hiç kimse ona itiraz edemez. En azından bizim düşüncemiz çerçevesinde. Peygamberin bir uygulaması var değil mi? Tamam, hadise bitmiştir kardeşim. Ayet bir şey söylüyor. Hadise bitmiştir. Biz bunun üstüne tartışmayız. Tartışanı da kendi
almayız
haline bırakırız yani. Yani ondan bir hüküm de çıkarttırmayız. Bize kalkıp da insanların kendi kabalıklarını, kendi taşralılıklarını, kendi cehaletini dindarlık diye ifadelendirip geri döndürmesinler. Böyle bir hata oluyor. Yani evet, bir kadın azar yemiş camide. Bir müezzin tarafından da olabilir, hoca tarafından da olabilir, cemaatteki bir kişi tarafından da olabilir. Sen niye bunu İslam'a mal ediyorsun?
Eskiden mesela şey olurdu Mehmet abi, ben kendim de bizzat yaşamışımdır mesela. Yaşlı amcalarımız, bu gençlerin, çocukların camiye gelmelerine evet, böyle evet, bir tavırlı olurlardı.
Olurlardı, azarlardı.
Çok azar yemişimdir ben evet, yani, çok azar yemişimdir. Hatta bununla ilgili işte o Cem Karaca'nın başından geçen, hani hep böyle bir şey vardır ya.
Evet.
Yani işte ayağı sakat olduğu için evet, ayağını bükemiyor. Bir tane yaşlı amcamız da buna öyle namaz mı kılınır böyle diye. Ondan evet, sonra belki 60 sene camiye gitmiyor yani böyle bir. Evet. Şimdi dediğiniz
kendimi
gibi.
Kendimi diyor ben müziğe vurayım o zaman.
yani bir tavır oluyor, evet. Ama o tavır İslam'a mal edilmemeli. Fakat bunu da insanlar böyle anlamıyorlar maalesef yani.
Anlamayan, bak anlamayanı anlıyorum ama yani senle benle aynı entelektüel, aynı şuur birikimine sahip biri, bir kız arkadaşımız, kadın arkadaşımız bunu söyleyince hayret ediyorum. Aynı derde sen de muzdaripsin yani. Yani sen niye onun bir şeyini bütün İslam'a, bütün camilere, bütün camiye gelenlere mal ediyorsun?
Evet.
Bunları herkes yaşıyor, geliyor zaten.
Doğru.
Ya ben mesela yine sabah namazına gittiğimiz bir vakit, yani bir cami adı da vermiyorum. Yani hanım da vardı, çocuklar da vardı, girdik. Bir hanıma şey yapmadı oradaki müezzin, arkadaki müezzin. Ya dedin nereye gelmişsin gibisin. Yukarı çıkacaktı. Herhalde artık ne yapıyorlarsa orada. Öyle kötü bir temizlik şeyinin yanını falan gösterdi böyle. Ondan sonra ya yukarı çıksın ne olur ki dedik yani yukarıda. Böyle bir şey oldu falan filan. Sonra imam müdahil oldu. Namazdan sonra geldim imama teşekkür ettim. Yani böyle bir tavır. Benim hanımımla ben onu şeye mal etmezdim zaten ama başkası için bunu yapılması.
Evet, evet.
Yani anladın mı? Yani böyle de insanlar olabiliyor, her yerde olabilir. Ama bu tamamen bütün cemaate, camiye mal edilecek bir şey değil ki. Yani tabii ki bir camiye gelinmesi, gidilmesi güzel bir şey. Ama ben size şunu da söyleyeyim yani hocam. Ya cuma günleri yer ayrılıyor hanımlara. Peki o da güzel. Ya peki zaten cuma günleri zor yer bulunan bir şey var değil mi? Yani camilerde bir sıkıntı var. Yani hanımlara cuma farz mı?
Ya işte hutbeden istifade etmek istiyorlar.
O onlar. Başka bir mesele bak. Şimdi tamam mı? Bunları da düşünmek lazım. Bunları da düşünmek lazım. Eğer orada bir yani sokaklarda gazete üstünde insanlar namaz kılıyor. Diğer caminin çok büyük bir kısmı da kadınlara ayrılmışsa burada başka bir şey düşünmek lazım artık yani.
Evet.
Ya çünkü bu da bir çözüm olacak bir şeydir.
Evet.
Aynı şekilde. Yani burada bir orta yolu bulmak lazım. Ne böyle bir takım işte kadın erkek ilişkilerinin gelişmemişliğini dinden çıkarabilmeye yol açmak lazım. Ki şuurlu insanlar için söylüyorum. Ötekilerin zaten böyle bir problemi yok.
Evet.
Yani bunları biraz daha bence kendi içinde konuşabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani keşke o camilerde gösterdikleri tepkileri şeylerde falan da daha yoğun gösterebilseler. Mesela düzgün alışveriş merkezlerinde yer ayrılmamışsa eğer ki bak bundan sonra iyileşmeye başladı. Daha evvelini hatırlıyorum yani. Bilir misiniz bir tek Profilo'da namaz kılacak düzgün evet. Bir yer vardı.
Doğru.
Bundan 20 sene evvel.
Doğru.
Orada bir tepki gösterilmiyordu yine. Yani biz bunu şunu yapamıyoruz falan filan. Ama camide mesela göster. Yani orada da bekliyoruz biz aslında. Ya aslında erkeklerin bir takım yanlışları İslam'dan kaynaklanmıyor. Tam da İslam'ı bilmemekten kaynaklanıyor. Kadınların da bu manadaki aşırı tepkileri onların da bir takım şeyleri bilmemelerinden kaynaklanıyor.
Onların da erkekleri bilmemesinden kaynaklanıyor olabilir mi?
Erkeklerin kadınları, kadınların da erkekleri anlamaması zaten tabiatın gereğidir. Yani hep böyledir Adem Aleyhisselam'dan beri. Ona girmiyorum da. Mesela bizim biraz kadın şuurlansa, diyelim ki parantez içinde şuurlansa, biraz bir takım şeyler öğrense ilk söyleyeceği eşine,
ya ben
İslami olarak evet. ben senin anana bakmak zorunda değilim. Çocuğu emzirmek zorunda değilim oluyor. Ya yani bu mudur şimdi yani?
Evet.
Ya yani bu iki madde midir yani anladığın senin? Yani bu adam da karşısına onun bir takım enstrümanlar koysa
nasıl koyabilir abi mesela?
Ya koyar da.
Koyun buyurun.
Evet. Yok koymayayım şimdi de.
Yanlış anlaşılmasından mı korkuyorsun?
Ya anlaşılmasından korkuyorum. Yanlış anlaşmaktan korkuyorum. O manada netice ya çocuğu emzirmiyorum derse kadın hakikaten İslami olarak zorlayamazsın. Ama başka şeylerde İslami olarak kabul ettireceği birçok şey olabilir. Onu bu kadın düşünmüyorsa ben mi düşüneceğim? Değil mi? Sen o enstrümanı koyuyorsan.
Sen
kaynanana bakmak zorunda değilsin. Doğrudur.
Sen düşüneceksin.
Ama adam da senin anana bakmayacak o zaman.
Aslında sen düşüneceksin bunu ama.
Ben düşünürüm ama radyoda söylemem.
Sen düşüneceksin ama şey var. İşte bunu da kabul etmiyor bazıları.
Evet.
Er-ricalu kavvamun alen nisa ayet-i kerime çok açık ve net. Evet. Buradan biraz sanki son tartışmalar da buradan birazcık.
Bence bir üstünlük tartışmasına girmemek lazım. Bundan daha saçma bir şey yok.
Koruyucudur zaten oradaki ifade belki.
Yani biri kadının erkeğe, erkeğin kadına üstünlüğü o manada. Böyle bir şey. Kadının üstün olduğu yerler vardır. Hiçbir şekilde sen ona yanaşamazsın. Erkeğin üstün yaratıldığı yerler vardır. Bu da yaratılış gereğidir. Yani böyle bir yarışının realitesini kabul etmiyorum ama...
şu an kamuoyunda gözüken de aslında böyle bir yarış aslında. Evet. Abi. Şimdi bakın, yani başörtülü pilot var. Diyelim o nasıl bak, başörtülü pilot da var artık. Başörtülü şu da var, başörtülü bu da var, başörtülü polis var. Yani hep bir aslında bir yerde böyle bir şey var. Yani biz bak buraya da girdik, oraya da girdik, şuraya da girdik, her yerde varız tarzında bir böyle doğrusu bir boy gösterme mücadelesi var. Bunu tamam yatsımamak lazım belki ama hadisenin esas bence değerlendirileceği noktayı o noktada biz şeyi zemini kaybediyoruz yani. Evet. Rengi noktasını kaybediyoruz yani.
Bence
iş böyle bir yarış evet. mıdır yoksa gerçekten herkesin yerini, hakkını, hukukunu bilmesi meselesi midir? Evet. Kadına şiddet mevzusunda da aynı şey geçerli. Burada da bir takım münferit hadiseler ya da tamam toplumsal bir sıkıntı olabilir. Evet. Bir ciddi efendim bu konuyla ilgili rehabilite edilmesi gereken bir alan olabilir. Ama buradan yola çıkarak işte üzümü yemek mi, bağcıyı dövmek mi meselesi olursa iş karışıyor orada yani.
Evet. Ya şiddet başka bir hadise. Yani böyle o zaman yine peygamber hayatına gideceğiz. Soralım bakalım böyle bir şey biliyor muyuz biz yani? Peygamberin
bir fiske kaldırmış mı yani?
Bir şiddet uyguladığını, Allah dostlarının böyle bir şeye girdiğini hiç duyduk mu? Yani ondan hiç bahsetmiyorsunuz ama mesela siz öyle bir şey olduğunda. Peki ben sana bir şey daha söyleyeyim. Kadının erkeğe şiddeti, kadının mobbingi. Ya bundan bahsediyor muyuz?
Tabii psikolojik anlamda söylüyorsunuz.
Hem psikolojik de var, fiili de var. Fiili de var.
Mesela örnek abi.
Ne örneği, ben nerede örnek vereyim sana?
Niye vermeyeceksin genelde... ya? Bir vakadan bahsediyorsun, örneğini ver.
Ama ben şahsi bir örnek verme, adam açık etmedikten sonra. Bir sürü böyle hadise var yani kadının şiddet uyguladığı da bir noktadan sonra. Bunlar da var. Yani bunun örneğini vermek istiyorsan bir sürü kocasını öldüren kadın var yani o manada da. Yani kadın karısını öldüren adam da var. Kocasını öldüren kadın da var. Allah korusun. Yani bunlar bir realite. Yaşıyoruz biz bunları. Yani buradaki yanlışa yanlış demek lazım. Yanlışı kadın erkek diye ayırmamak lazım. Kadınların yanlışı, erkeklerin yanlışı. Ya insanın yanlışı bu yani. Bu insanın yanlışıdır. Bir şey daha var. Belki biraz daha bizim üstünde konuşmamız gerekli. Yani hakikaten kadının bu geleneksel roller diyoruz ya biz, yani böyle geleneksel deyince bunlar sanki tuğkaka ediliyormuş gibi, önemsizmiş evet. gibi. Mesela annelik rolünün, evin temeli olma rolünün buradan biraz daha zayıflayıp çekildikçe aslında ailenin zayıfladığını konuşmak lazım belki. Yani ailenin nasıl zayıfladığını konuşmak lazım. Bunların neticesini biz bugünden yarına görmeye başlıyorsak bile bir jenerasyonla 20 sene sonra çok daha iyi göreceğiz.
Evet. Evi
yani
aslında
ihmal edilmiş evet. çocukların ne derseniz deyin.
Ev sahipsiz kaldı yani.
Babanın yapamayacağı bir şeydir işte
evet,
o.
Evet evet. İşte orada değil kadının mi? Üstünlüğü
tam
var.
Da, tam da orada yani.
Evet.
Tam da orada. Bunlar mesela nasıl olacak? Nasıl bir nesiller bekliyor bizi? O anneden... O tam o şefkati alamamış, o anne terbiyesinden mahrum kalmış. Babanın ilgisizliği ayrı bir konudur da 20 sene sonra karşımıza çıkacak bunlar. Bunlar da evlilik yapacaklar.
Evet.
Ve bir model olmadığı için de nelerle karşılaşacağız? Evin ev olmaktan çıktığını göreceğiz. Daha evvel de konuşmuştuk zaten yani.
Evet. Peki efendim, hayrola da biraz ara veriyoruz, tekrar beraber olacağız. Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri, hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. İlk yarıda Fatih Camisi'ndeki o hanımefendilerin eylemini konuştuk. Orada Mehmet abimizin gerçekten dertli bir yürekten çıktığı belli olan yorumları. Hayır, toplumsal anlamda söyleyeyim. Yanlış anlamayın Mehmet abi. Evet. Siz toplumun haliyle hallendiğiniz için evet. bir efendim çoğu yerde de böyle zülfiyare dokunmayacak güzel siyasi manevralarla aslında meramınızı söylemiş oldunuz. Onun dışında gündem olarak tabii üç aylara girdik. Allah hayırlı mübarek eylesin. Daha doğrusu üç aylar zaten mübarek de. Cenab-ı Hak bizim o mübareklikten, o bereketten istifade etmemizi nasip eylesin. Bir kandili geçirdik. Kandil bu arada var mı yok mu diye. Ya, hakikaten bu tartışmalar da çok ilginç oluyor Mehmet abi.
Ve gitgide artarak devam ediyor.
Evet, evet.
Ederseniz.
Ya zaten yokmuş deyip o geceyi normalde belki yapacağı güzel hayırlardan da mahrum kalıyor.
Evet.
Yani tek Kadir gecesi vardır. İşte efendim Kur'an-ı Kerim'deki...
Kur'an'da bir Kadir gecesi geçer.
Allah Resulü bunları efendim böyle...
O da belli
böyle,
değildir.
Evet, bizim gibi kutlamamıştır, işte etmemiştir falan tarzında. Yani böyle bir takım şeyler oluyor. Tartışmaların aslında bu konuyla ilgili... Yani buradan yola çıkarak aslında... bazı tartışmaların aleni yapılması... televizyon ekranlarında... özellikle böyle birkaç adım atıp da... hakikaten Cenab-ı Hak'la... İslam'la, peygamberle ilişkisini güzelleştirme noktasında belki bir fırsat yakalayacak insanların hepten soğumasına sebep oluyor. Yani o açıdan da belki bazı şeyleri hiç tartışmamak da lazım. Tartışmasına müsaade etmemek lazım. Bu ehlinin, uzmanının görevidir değil. Şimdi karaciğer, safra, pankreas bunlarla ilgili birileri çıkıp bilgi verse, yok sen yanlış söylüyorsun, bu aslında böyledir falan filan. Der mi kimse yani? Tıp uzmanlık yani sonuçta.
Veriyor zaten, bir sürü şarlatan adam çıkıyor.
Evet.
Yok diyor, şöyle bir diyor, şöyle bir şey çıktı diyor. Yok şunu kullan, yok bunu kullan. Öteki çıkıyor diyor ki, la bu da öte tarafını bozar diyor mesela. Bir sürü böyle normali de var, anormali de var.
Evet.
Bu da ayrı bir şey yani.
Evet.
Tıp alanında da var, din alanında da var. Ne yapacaksın yani o manada? Buradaki hazik doktor kimdir? Mesele bu aslında. Hazik doktor elinde diploması olan adam mıdır? O manada.
Şimdi orada şöyle de bir nokta daha tebellür etti son dönemde. Özellikle siyasilerden bir çıkış geldi. Bu konuda işte o hazık doktor dediğiniz mevzunun sadece Diyanet ve ilahiyatlara has olduğu. Sadece onların bu konuda aslında bir şeyler söyleyebileceği. Ve ben bunun da tehlikeli bir eğilim olarak hasbeten lillah bu işlere uğraşan sosyal müteşebbislik anlamında toplumun birçok derdine derman olan bir sahra hastanesi hükmündeki şu toplum hayatında yani manen yaralı, manen belki ölü insanlara ulaşmaya çalışan ve bunu da hiçbir efendim makam, çıkar, menfaat kaygısı olmaksızın
devlet
yapan,
desteği.
Devlet desteği olmaksızın yapan hem sivil toplum kuruluşlarına hem de gönlü geniş insanlara bir gadir etmek olduğunu düşünüyorum Mehmet abi. Yani biz şimdi yapmasın bunu diploması olmayan ya da yapmasın bunu efendim dini bir ehliyet olmayan dersek oradaki kıstasımız sadece bu işin resmi olması mıdır yani?
Evet.
Devletten maaş alması mıdır yani? Evet. Tam tersi, ben de şuna inanıyorum. Bu işin ücretli efendim boyutu olmaz kardeşim. Hiçbir Allah peygamberi bu konuda ücret almamıştır. Ve mâ eselüküm aleyhi min ecr in ecriye illâ alâ rabbil âlemin demişlerdir. Benim ücretim, ben size ücret istemiyorum, benim ücretim tamamen Cenab-ı Hakk'a aittir demişlerdir. Kaldı ki peygamberlerin kendileri de hep elinin emeğiyle ya da bir şekilde böyle efendim yaptığı işte geçinen insanlardır. Kendi peygamberimiz zaten tüccardır. Yani ruhban sınıfı yoktur bu anlamda. Hani böyle bir burası yapsın bu işi, burası belirlesin, burası söylesin diyebileceğiniz bir şey yoktur. Din herkesin meselesidir. Ve bunu ifade noktasında kendini yetiştirmiş bir insanın gelip de böyle İnsanları hidayete sevk etmek noktasında bir şey varsa,
evet,
mezuniyeti, ehliyeti, biz bunu niye engel olalım ki?
Şimdi bu tabii ifrat tefrit diyoruz yani bazı şeylere. Bazı ifratlar bazı tefrit önlemleri getiriyor belki. İkisini beraber de değerlendirmek lazım ama ortalık bu kadar toz dumanken de bu işlere yatışmadan da bunlara girmek zülfiyare dokunur en başta dediğiniz gibi. Fakat ben de size şöyle katılıyorum. Yani camilerimiz var. Camiler 100.000'den fazla camimiz var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunların bir şekilde hocasız kalmaması gerekiyor. Bunları yani buraları bir organizasyon gerekiyor bunun için. Her ne kadar camilerin son döneme kadar %100'ünün hayır sahipleri tarafından yaptırıldığını bilsek bile. Netice değil mi gidiyorlar Diyanet Teşkilatı'na bağlanıyor camiler. Ki bence bu yanlış değildir. Çünkü bu sefer çok farklı. Almanya'daki sıkıntıların benzerleri doğmaya başlar. Bu da hakikaten başka bir bölünmeye sebep olur. Fakat oradaki hocalarımızın vazife yapması, belki oradaki o zamanını vermesinin karşılığı bir maaş olabilir. Fakat insanların kıbleye dönmüş insanlara namaz kıldırılıyorsa günde 5 vakit, bunun bir zaman karşılığı maaş olarak verilse bile o insanların gönlünü Allah'a dönmesinin bir karşılığı yoktur. Yani maddi bir karşılığı yoktur. Eğer maddi bir karşılığı varsa bile artık o insanların kalbinin Allah'a dönmesi değildir yani. Onun için yapıyorsundur yani sen. Bunlar da zaten zaman içinde ne oluyor? O kendini temizliyor değil mi o mukaddes din?
Evet.
Onlar da açığa çıkıyor. Bunu kim para için, kim şöhret için, kim oy için, siyaset için yapmışsa onlar
yot gibi çıkar,
evet, açığa çıkıyor ve şeyde kalıyorlar yani, tam tersiyle muamele görmeye başlıyorlar. Sadece hasbi olarak, samimi olarak yüce gönüllü insanlar o gönülleri Allah'a döndürmek için uğraşırlar. Bu dün de böyle olmuştur, bugün de olmaktadır, yarın da olacaktır. Buna bir engel ne olursa olsun engel olmaz. Yani buna illa bunu işte şöyle resmileştirelim, böyle resmileştirelim, böyle bir şey yok yani. Yani en azından kendi içimizde bile yani bir takım şeylerin karşılığı ne olabilir ki? Yani şurada bir programın karşılığı belki ya şu kadar geldin, şunu sana veriyorum olur ama yani sen tutmuşsun, gençlerle uğraşıyorsun bir şekilde, bunun karşılığında bir maaş mı bekliyorsun? Bir itibar mı bekliyorsun? Bir karşılık mı bekliyorsun? Eğer hadise buraya dönerse zaten işin gazı kaçmış demektir.
Evet.
Yani ben burada böyle yapayım, bana da yarın falanca yere yapsınlar. Bunu yapan, en dibini yapan insanların ne hale geldiğini gördük.
Evet.
Bunlar hasbi yapılacak.
Evet.
Yani hoca belki maaş alabilir ama Allah için o niyetiyle yaptığı işler başka işlerdir yani. O hocanın da caminin de farkını görürsün zaten. O hocanın çevresine topladığı insanların farkını görürsün zaten. Ama sadece aman namazımı bir an evvel kıldırayım, ben kendi işime bakayım diyen adamların da ne işe yarayıp yaramadığını da görürsün zaten. Biz hasbi adamları arttırmalıyız.
Evet. Zaten şimdi din meselesinin salt bir bilgi aktarımı, bilginin işlenerek çok daha yüksek bilgiye ulaşılması falan filan, evet, mevzusu olmadığı abi, bu ilahiyat fakültelerimizin haliyle de ortadadır. Bunların ürettiği bilginin gerçekten son dönemde bizi daha çok Müslüman yaptığı, daha efendim böyle
gönüllere girdiği
ve ilmi olduğu kadar İslami hayatımızın da böyle bir inkişafı noktasında nelere vesile olduğu noktasında bir şey var yani, bir oturup konuşalım doğrusu.
Evet.
Bu kadar senedir bu fakülteler açık. Şimdi siz dönüp de efendim bir takım böyle camiaları, İşte gönüllü teşekkülleri, bunlar işte İslam'ı efendim böyle efendim şey yapıyorlar, kirletiyorlar, doğru bilgiyi aktarmıyorlar. Yahu kardeşim, senin eline vuran mı oldu ya? Tam tersi, sen devletten maaş alarak, yerine göre efendim birçok imkanları kullanarak, buradaki sosyal yapıların yapamadığı,
evet,
yapamayacağı, alamayacağı imkanlarla sen zaten böyle bir imtiyazı sahadaydın yani. Sahaya inmedin ama sen. Sen fil dişi kulenden konuştun. Bakın son olaylar hadisesi şeyin vesilesiyle Mehmet abi, Cumhurbaşkanımız çıktı, dedi ki işte güncelleme, akabinde efendim yanlış anlaşıldık, reform, evet, yoktur İslam'da gibi bir takım ilahiyat fakültelerimiz ve diyanetimiz ne yapıyor şeklinde bir aslında çağrıda bulundu.
Sonra da ama ona da açıklık getirdi bir hafta sonra. Dedi ki ya bizim söylememizle yapılmaması gerekiyor zaten.
Aynen. Tamam, onu diyorum işte ben de. Ya kardeşim, siz o zamana kadar neredeydiniz ya? Yani ondan sonra peş peşe bildiriler gelmeye başladı. Günaydın yani.
Evet.
Yani bu açıdan bizim güzel örneklere, halkın nabzını tutmayı beceren, başaran insanlara ön açmamız, yol göstermemiz gerekirken, onlarla yapıcı bir diyalog içine girerken, bunların hepsi selefidir, bunlar efendim tasavvufçudur, bunlar efendim bilmem necidir gibi böyle bir takım klişelerle, yani ilim ahlakına, ilim adamına yakışmayacak üsluplarla onları böyle bir anda itmek hakikaten ne şeye uymuştur, vicdana sığmıştır, ne de efendim taşınan titirlere sığmıştır.
Ya şimdi halk bir şey, halkın gönlünde makes bulmuşsa bunu önleyecek bir şey yoktur ya. Yani bir şey halkın gönlünde 1000 senedir yaşıyorsa sen istediğin kadar uğraş ya. Yani demek ki bu bir hakikat perçinlenerek gidiyor. Ama halk da belki kısa dönemde aldatılabilir o manada. Kısa dönemde yani ya bunlar da iyi işler yapıyordu falan. Ama ondan sonra uzun dönemde bunu göremezsin zaten. Bizzat samimiyetsiz oldukları belli olan insanlar onlara da devam edemiyorlar. Görüyorsun vakıfları yaşamaz, okulları yaşamaz, hizmetleri yaşamaz. Yaşamaz. Niye? Zaten doğru yolda gitmediği için kendi içinden ayıklanır. Halkın öyle bir feraseti de vardır yani. Bunu da görelim. Tam da burada demin söylediğiniz meseleye gelelim. Kim ne anlatıyorsa anlatsın. Yok kandil yoktur da, yok üç aylar yoktur da, üç aylara özel mahsus ibadetler yoktur da, şunlar yoktur da bunlar. Ya bir şey de var deyin be kardeşim. Üç aylarda bir adama da deyin ki artı bir şey yapsın yani. Hep yapılan şeyi yapma diyorlar.
Evet evet.
Yani yapılanı yapma. Teravih aslında teravih o kadar da değildi. Kılmasan da olur. Şöyle yapsan da olur. Oruç ya oruçta tutmasan da olur. Üç aylarda fazla tutma Recep Şaban. Böyle bir şey yok. Fazla tutmasan da olur. Kandil geceleri fazla ibadet yap. Ya bir şey namaz var. 12 rekatlık namazı kılayım. Aman kılma böyle bir namazı. Ne oluyor kılmayınca ya? Ne oluyor? Bana bir anlat yani.
Ne oluyor biliyor musun abi? İşte sonra şöyle bir özellikle genç kuşaklarda şöyle bir şey oluyor. Bunu gözlemliyoruz. Ya bu bir şey söylüyor. O bir şey söylüyor. Ya bu kadar kafa karışıklığını benim tahammülüm yok diyor.
Bırak dağınık kalsın.
Bırak dağınık kalsın diyor. Hatta şöyle diyor. Demek ya bunların diyor bu yani peygamberin getirdikleri özellikle. Ya bunlarla ilgili bir müthiş bir kafa karışıklığı var. Evet. Tamam ben Kur'an'a inanırım. Allah'ın varlığına da inanırım. Ama bunun benim hayatımı düzenleyeceğine inanmam deyip böyle bir deist diyebileceğimiz bambaşka bir tavır ortaya çıkıyor.
Yani
aslında orada o yoktur, bu yoktur, şu yoktur derken budaya sen bu noktaya getiriyorsun insanları yani.
Ve şunu yapıyorsun. Belki bugün bunu söyleyerek kandil kutlamı iyi. Mevlüt kandili, efendim regaib kandili. Önümüze gelecek yani 3 aylarda arka arkaya.
Berat
gecesi. Hiçbirinde bir şey yaptırmadın. Bakıyorsun şey yaptırmış bunu hep. Senin kökenin, köceğin hep böyle gelmiş. Bunları vesile ittihaz etmiş. Bunlardan bir şey çıkarmaya çalışmış. Ne oluyor sonra? Senin çocuğun veya torunun o kutlamadığın cadılar bayramını kutlamaya başlıyor. Baby shower'lar yapmaya başlıyor bebek mevlidi yerine. Yani sen buna yol açıyorsun aslında.
Evet.
Ölünün tamam 7'si yoktur, 40'ı yoktur, 41'i yoktur. Tamam yok olsun. Ne yapıyor adam gidip senin? Sen ölüyorsun. Arkandan çocuğun senin 40. mevlid okutacağına şeye gidiyor. Bir konsere gidiyor mesela. Yani ya bir vesile oluyor yani, işte kardeşim ya.
Boşalttığın boşluğu yani, bir şey dolduruyor. Tabiat boşluğu kabul etmiyor çünkü yani.
Ne olur bir hayır. Ya bir de daha sene var. Bidat-ı seyyiye var. Bir kötü olan bidat var. Bir de iyi olan bidat var kardeşim. Sen bunu böyle ortaya koyduğunda insanlar eğer ibadete yaklaşıyorlarsa, içlerinde bir coşku oluşuyorsa, fazla namaz kılıyorlarsa, peygamberize salat selam getiriyorlarsa, oruç tutuyorlarsa fazladan, yani nafile olarak, yani neyle bununla uğraşıyorsun? Bırak yapsınlar kardeşim. Bir arada işte cuma, işte kaç rekattır? Ya bırak kaç rekat kılıyorsa kılsın adam ya. Ben biri bana öyle şey yapmıştı. O cuma zühre ahir namazı falan vardır ya. Biz bunlara alışa gelmiş kılarız. Ya işte böyle bir şey vardır. Ben dedim ya kardeşim ben 50 senedir kılıyorum. Hiç de pişman değilim. Günah olduğunu da düşünmüyorum. Ne yapayım şimdi kıldığım namazları kaza mı edeyim? Veya yani kaza etmek de denmez de tövbe mi edeyim onlar için ya? Fazla namaz kıldım 4 rekat diye. Evet. Yani tamam mı? Bunlarla ne uğraşıyorsunuz? Gelenekte bir şey gelip yerleşmişse bunun da bir anlamı vardır ya.
Evet. Bir maslahat,
bir şeye binaendir. Ve Hanefi de bir şeydir, delildir.
Evet, örf mesela.
Delildir. Yani ve bunu Ermeni bile yapıyor ya. 40. güne kadar adam komşusuna yemek götürüyor. Bilmem ne yapıyor ölümün. Anladın mı? Sen diyorsun ki tamam ölüyü gömdük bitti. Tamam artık.
Evet. Geçenlerde de bir profesör hocamızın odama 15 Temmuz'dan bu yana gelen 17 başörtülünün 17'si de ateisti. Veya şöyle 17 ateist başörtülü.
17'de 17 dememiştir.
Yok 17'de 17 demedi de. Yani o hocamızı biliyoruz. Yani sürekli öğrencilerle bir teşviki mesaisi var. Gençler tarafından çok sevilen bir hoca efendi. Gerçekten dertli olduğuna da ben şahidim. Çok sevdiğimiz bir hocamızdır. İhsan hocamız. Onun böyle bir beyanatı bayağı özellikle dinle diyanetle alakası olmayan insanlar tarafından çok kullanıldı. Yani işte ha bak işte başörtülü ateistler varmış falan filan tarzında.
Hep biz de bunu diyorduk zaten diyorlardır onlar.
Evet evet.
Siyasi bir şey için kullanıyorsunuz
başörtüsünü. Bunu örtüyorsunuz falan.
Bizimki ama hep inanç için diyorduk.
Aslında onu... orada İhsan Hoca yani bak bir kafa karışıklığı oluşuyor. Bunu da daha çok dini temsil noktasında evet. Bir takım böyle tutarsız eylemler sergileyen insanların aslında tavırlarına bakarak bu gençler bunu tercih ediyorlar falan filan diye söyledi ama tabii şöyle de bir şey var Mehmet abi. Şimdi gelip bir kafa karışıklığınızı anlatıyorsunuz. Yani siz de çok dinlemişsinizdir böyle tabii. Öğrencileri. Ya yani bu adam ateist oldu dememek lazım.
Tabii
yani.
Tabii.
Ya o an bir hakikaten bir haleti ruhiyesini paylaşmıştır. Kaldı ki iman kalpte böyle sürekli artan eksilen hani bir yani işte münafık mı oldum acaba diye insanın sürekli teyakkuz halinde olacağı. Gece yatan mümin olacak belki sabah kalkan kafir olacak böyle hadislerle bizim sürekli teyakkuz halinde olmamız gereken. La ilahe illallah sürekli tevhidle yenilememiz gereken bir hasta boyutu var.
İnsanın kabz hali oluyor, bast hali evet. Oluyor. Bunlardan bahsettik. Manik, depresif halleri oluyor.
Ağzından bir tane kelime çıkıyor. Hiç böyle ummadığı bir şekilde. Sonra bakıyorsun ki oradan efendim bir belki tevbe etmesi gerekiyor. Evet. Dönüyor belki tevbe ediyor.
Yani ben mesela biz de şahit oluyoruz birçok şey. Yani insan hakikaten yani şimdi başı kapalı bir kız eşittir. Her türlü ibadetini mükemmel yapar manasına gelmiyor. Tamam mı? Sakallı bir erkek böyle büyük bir işte İslam mücahidi anlamına gelmiyor.
Evet.
Tamam mı? Yani şimdi bunları böyle de klişelere kalıplara da sokmamak lazım ama beklenen de odur. Şimdi yani hakikaten kapalılık bir tercihse böyle bir bugün bu toplumun içinde bu tercih yapılıyorsa ki önemli bir şeydir yani. Çünkü birçok evet. Dezavantaja da karşılaşıyorsunuz. Öyle olduktan sonra ki
evet.
Bunun ne kadar eziyet çektiklerini de biliyoruz zamanında. Bu böyle bir şey ısrar ediyorsa da ya onu orasından tutup bir yerden düzeltmeye çalışmak lazım. Yani bak bu en azından hala başını kapatıyorsa bir inanca değen bir tarafı var. Tamam mı?
Evet.
Oradan en azından tutup yürümek lazım. Ben çok da insan biliyoruz. Yani kalkıp ya ben uzun bir müddet namaz kıldım sonra kılamadım ama sonra gözyaşları içinde bu namaza döndüm diyen. Yani bu da insanın realitesi ya. Hepimiz evet. için geçerli şeyler bunlar.
Evet.
Belki o vesileler aramak lazım o manada. Yani bundan çok biz ateistmiş, haklısınız deistmiş bu lafları çok da böyle kolay kullanmamak lazım. Bunlar da bir şey oluyor adama damga gibi vuruyorsun. Ya bu imani bir şey peygamber kızmıyor mu ya? Sen kalbini mi yardın diyor.
Yani şimdi mesela Medine döneminde Mehmet abi hani hep anlatırız ya siyerle ilgili genel bir hani tabloya bakıldığı zaman Mekke döneminin ana figürü mücadele edilen kafirdir, müşriktir. Medine dönemindeki mücadele edilen ana figürü de münafıktır.
Evet.
Fakat hiçbir münafığın münafık olduğu birkaç kişi dışında yüzüne söylenmemiştir. Allah Resulü de belli bir döneme kadar onların kim olduğunu zaten bilmiyordu. Kendisi bildirildikten sonra da tek bir kişiye söylemiştir. Ona da müsaade yok. O ölümüne kadar paylaşmamış. Onu takip etmişler. Ne zamanki bir münafığın evet. Efendim cenazesi oldu ona gitmiyorsa demek ki bu münafıkmış diye öldükten sonra açığa çıkıyor. Niye? Çünkü münafıklık kalbi bir haldir. O kalbi hal de değişebilir.
Dönebilir.
Dönebilir. Yani bir anda böyle efendim o bir kalbi hastalıktır evet. Sonuçta. O kalbi hastalık tamir edilebilir, şifa bulabilir, sağaltılabilir. O açıdan da ortada insanların bu kadar kafa karışıklığında böyle bir takım dalgalanmalar içerisinde oradan buraya savrulmaları bence normaldir. Bunu bir geniş gönüllülükle evet. Almak ve değerlendirmek lazım. Tamam biz bundan dersler çıkartalım diyelim ki ya gençler anlamıyoruz. Bunları ateist olmaya, deist olmaya itiyoruz.
Doğru dili yakalayamıyoruz.
Doğru dili yakalayalım evet. Tamam onunla ilgili biz dersimizi çıkartalım. Ama bu tür kategorileri de böyle net işte efendim bunlar böyle oldu şeklinde kullanmaktan da sarfı nazar edelim diye düşünüyorum doğrusu.
Evet, doğru. Bunlar da özellikle pompalanıyor. Yani bu deizmle, ateizmle. Bizim İslami literatürde böyle bir şey yok. Yani değil mi? Neyin deizmin, neyini alıyoruz? Çocuk kafa karışmış hakikaten. Çocuk namaz kılıyor tamam mı? Hani bana diyor ki ben deistim diyor. Lan diyorum.
Cuma'ya kılan ateistler vardı bir ara. Cuma'ya
yani,
giden.
Yani ya evet. Burada bir zaten karışıklık var. Yani bu kavramlar evet. Çok oturmuş şeyler değil. Fakat şu var. Bu kolaylık zamanında, kolaylık zamanına geldikten sonra hakikaten o işin ceremesini çekmeyen genç arkadaşların bir rahatlığı var.
Evet.
Onu biz de görüyoruz.
Kaldı ki mesela Efendimizin de hani ya Resulallah namaza durduğumda aklıma şöyle şöyle şeyler geliyor. Ben acaba münafık mı oldum? İşte o diyor tam imandır diyor ya. Yani şeytan seninle uğraşıyor
kaygı.
İşte. Kaygı. Bana böyle bir tane kardeşimiz gelmişti. Bir liseli kardeşimiz. Ağlıyor. Niye biliyor musun abi? Ya benim aklıma çok böyle
acayip sorular geliyor.
Ben kendim acaba şu anki halimle okuduğum okulla telif edilemeyecek bir inanç buhranı mı yaşıyorum? Ben savruldum gittim mi bittim mi diye. Dedim ki ben seni tebrik ediyorum dedim. Şaşırdı. Niye tebrik ediyorum biliyor musun dedim. Sende öyle bir potansiyel var ki dedim. Cenab-ı Hak kendisine ulaştırmak noktasında. Sana başkasına vermediği bir imtihanı vermiş. Sen bundan cebelleşip bunu aşıp ona ulaşmak noktası çok büyük bir efendim fırsat yakalayabilirsin dedim. Yani o açıdan kafa karışıklığı yaşayanı, gönül karışıklığı yaşayanı itmek yerine tam tersi. Ya sen madem ki böyle bir şey istidadın var senin ya. Allah seni belki kendisine yakın kılmak için bu tür şeylerle böyle bir imtihandan geçmeni arzu ediyor diye. Şöyle bir şey bence daha tehlikeli Mehmet abi. Din diyorsun. Ya bırak abi diyor ya. Hayatına dokundurmadığı gibi sokmuyor bile yani. Ben bu noktada karşıt tavır alanların özellikle bunu da gündeme getirip sürekli konuşanların aslında gizli bir tarafından böyle çok daha böyle iyi noktaya gelebilecek potansiyelde insanlar olduğuna inanıyorum yani.
Ya bir de hocam en son en neticede ya hidayet bizim elimizde olan bir şey mi?
Değil tabii ki. Amin.
Ya biz ne olacağız? Vesile olmaya çalışacağız.
Tabii güzel örnek olalım biz.
Yol açmaya çalışacağız.
O yüzden müjdelemek lazım, nefret etmemek evet, lazım, evet, itmemek evet, lazım. Evet, evet. Mümkün olduğu kadar şeyleri arttırmak lazım, vesileleri. Yani halkayı genişletecek ve bir şekilde onu bizi de ben de buradanım işte. Ya ben de buradanım şeklinde bir hissiyata tahvil edecek belki bir tutum içerisinde olmak lazım.
O da peygamberi tavır demektir zaten.
Evet evet. Bu yani biz Efendimiz'i anlasaydık zaten.
Yani ona bu devirde de ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Biz bir takım şeyler çocuk karşına geliyor. Hakikaten hiçbir şeyle alakası yok, ilgisi yok. Ama çocuk mesela içki müptelası. Ya ona önce içkiyi bırak dersin yani. Tutup da ona şey der misin sen?
Teheccüd kıl demezsin. Ya,
mesela değil mi? Evet. Önce celb-i menfaat.
Defi mefsarat evladır.
Yani evet. Biz bunları yöntemi bilmek lazım yani. İnsanı bir teşhis etmek lazım hakikaten. Hastalık nerede, sıkıntı nerede?
Hatta ben diyorum ki bazen. Şimdi altı kaval üstü şişhane derler ya. Başını örtmüş ama altı böyle kendine göre farklı giymiş bir tipler var. Şimdi diyorum ki ya buna baktığınız zaman şöyle düşünün diyorum. Ya bu bir yerden düşmemiş. Tam tersi bir yerden başlamış diye bakın diyorum. Yani önce başını örtmüş sonra düzelecek diyorum belki.
Bardağın yarısı dolu.
Dolu diye diye bak yani. Bardağın yarısı dolu diye bak. Boş diye başlarsan hem sen kendini meşgul edersin doğru. Hem de bühtan etmiş olursun. Bilmiyorsun
doğru.
Yani.
Doğru yani.
Zannın çoğundan evet. Sakınmak lazım.
Evet.
Mehmet abicim çok teşekkür ederiz. Programımız vaktimiz doldu. Evet biraz hızlı mı geçti sanki?
Sanki hızlı geçti. Çok güncele falan kadınlar madınlar gelince.
Tabii ondan olunca böyle siz de bayağı maşallah böyle konuştunuz yani.
Neyi konuştuk?
Özellikle hatunlarla ilgili.
Neyi konuştuk hatunlarla ilgili?
Böyle çok subliminal mesajlar verdiniz.
Subliminal. Ben de açıktan mı verdim acaba
yok,
dedim.
Yok tam tersi. Yani ehline malum.
Tamam.
Ve sonuçta Zülfiyar'a da dokunmayacak.
Evet.
Yani farklı algılanabilecek ama
herhalde bir tek siz anladınız.
Yok. Yok ben sizin gözünüzün böyle bakışından anlarım Allah'ın izniyle de. Evet. Yalnız orada tabii şey var. Gerçekten bir hukuk var. O hukuku da ihlal etmemek gerekiyor.
Etmemek lazım ya. Hepsi bizim ya. Netice. Daha zor meseleler var. Burada konuşmuyoruz. Kadın erkeği falan çözmek zor. Daha zor meseleler de gelecek ileride. Artık yani.
Yalnız öyle bir.
Dünyada ne varsa başımızda da olacak hocam yani.
Öyle tabii amenna. Ona bir şey demiyoruz. Zaten hayat böyle bir şey de. Evet. Yalnız Ömer abi. Geçenlerde beraber katılmıştık bir STK'lar. Evet. Özellikle İslami STK'ların.
Evet.
Hali pür melalini ifade eden bir rapor yayınlandı. O raporda bir dikkat çekici cümleden bir tanesi de. Şu an kadınların bu tür İslami STK'larda. Daha aktif hale gelmedikleri, ön sıralara doğru bir yönelim içerisinde oldukları, aktif hale geldikten sonra çok daha farklı değişimlerin bizi beklediğine dair, bu sadece STK boyutunda değil, toplumun genelinde de böyle bir aslında bir şeye doğru var, bir gidişat var. Yani cin şişeden çıkmıştır Mehmet abi.
Evet, ben de ondan korkuyorum zaten.
Yok, korkmaya gerek yok, oldu zaten o.
Oldu mu?
Olan oldu.
Evet.
Olacak da oldu.
Biz mi girsek o şişeye ya? Çin'in çıktığı şişeye.
Yok, siz zaten dediniz ya caminin arkasına bizi koyacaklar diye.
Evet.
Evet.
Neyse, o zaman hakikaten var caminin arkalarını falan şimdiden iyi şey yapalım da tahkim edelim de.
Yani bak hakikaten öyle Mehmet abi.
Şöyle şimdi... olmaz mı bak hocam, bak aklıma geldi benim. Çok camimiz var maşallah Fatih bölgesinde, bir sürü, biri kadınlar camisi olsa, bir tanesi erkekler camisi olsa, olmaz. Tartışma bitse.
Olmaz abi.
He? Niye?
Olur, olur.
Onlar avluyu kubbeyi seyretsinler, onları şey yapsınlar.
Olmaz.
Niye olmaz hocam?
Olmaz.
Kadın imam.
Bizim
kadın.
Bu konuda bir şey söylemeye hakkımız yok. Diyanet ve İlahiyat fakültelerimizin bu konuda söz söylemesi
tamam
lazım.
Ya, ya. Bak güzel dediniz. Bu tip netameli konularda biz
onlar
diyelim
yapsınlar.
Ki Diyanet bilir,
İlahiyat
bilir.
Tabii,
tamam,
öyle
diyor. Tamam. Tabii, bu biz kadın meselesini diyor. Çözsünler.
Çözsünler.
Tamam.
Tamam, oldu Mehmet abiciğim. Biz yine bak hadiseyi çözdük yani.
Maşallah, iyi oldu.
Peki. Efendim hayrola da inşallah gelecek hafta tekrar beraber olacağız. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.